Mezhepler dini bölmek, parçalamak içindir diyenler var. Bu konuda ne düşünüyorsun? Hatta Allah ayetinde bizi uyarıyor. Resulüm, dinlerini parça parça edip gruplara ayrılanlarla artık senin hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır.
Yani burada da dini böyle bölmek, paramparça yapmak, işte Şafiler, işte İmam-ı Azam'a tabi olanlar gibi mana var mı diye soruyorsun. Böyle bir kavga yok. Yani burada İmam-ı Azam'a tabi olanlar, beyler hadi yürüyün, Şafileri arka mahallede kıstırdık, işte geçen kardeşimize vurmuşlardı. Böyle bir dünya var mı? Hani görüyor musun mesela mezhepler gerçekten milleti bölmüş, parçalamış, birbiriyle kavga ediyorlar. Böyle bir dünya yok, uygulamada yok. Bu ayette bahsedilen mevzu, dini kendi heva ve heveslerine göre yorumlayıp, kendi hevesini din diye yorumlayıp insanları bölmek, fitne çıkarmak, insanların arasını açıp insanlara, Müslümanların arasında kavgalara onları tutuşturmak gibi bir mana var. Peki biz mezheplere baktığımız zaman insanlara kavga yapıp insanları birbirine düşürmüş mü uygulamada? Yok. Demek ki ayette bahsedilen mevzu mezhepler değil.
Hristiyanlıkta da mezhepler var ve dinleri parça parça oldu. Biz de eğer mezhepçilikte ısrar edersek onlar gibi olur muyuz?
Hristiyanlık hakikaten yüzyıllar boyunca bu iç savaşlarla, mezhep savaşlarıyla çatışmış. Peki biz öyle olur muyuz? Olmayız. Çünkü mezheplerin manasında böyle bir şey yok. Mezhepler tamamen Allah'ın bizden istemiş olduğu nedir, bunu anlamak istiyoruz diye böyle yardımlaşan gruplar olarak düşünülmeli. Uygulamada böyle bir şey olmamış bir yıldır fazladır. Bundan sonra da olmaz. Şöyle bir örnek verebiliriz. Bir ordumuz var. Kara kuvvetleri var, deniz kuvvetleri var, hava kuvvetleri var. Bunlar nasıl aynı gayeye hizmet edip düşmana taarruz ediyorlar? Mezhepler de aynı bu şekilde. Evet, aralarında farklılıklar olabilir. Teferruat kısmında biri uçuyor, biri yüzüyor gibi, deniz altından gidiyor gibi. Ama hepsi aynı gayeye hizmet ediyor. Yani hava kuvvetleri, ya bizim deniz kuvvetleri de ne oluyor böyle, hiç hoşuma gitmiyor. Hadi beyler bunları bir bombalayalım deyip kendi ordusuna bomba atıyor mu? Atmıyor. Mezheplerin içinde de işte böyle bir durum söz konusu. Hepsi birbiriyle barışık bir şekilde olayın hikmetini anlamışlar.
Ben Kur'an'da olana bakarım. Kendi hükmümü kendim çıkarabilirim. Niye bir mezhebe tabi olayım ki?
Kendine şunu sorman lazım bence. Ben Kur'an-ı Kerim'in ne kadarını ezbere biliyorum? Kaç tane hadis biliyorum? Yani 40 tane hadisi ravisiyle say desem belki sayamayacaksın. Bu kadar meseleye bütüncül bakamayan bir insan bir konuyla ilgili bu haramdır, bu helaldir diye nasıl ortaya bir hüküm koyabilir? Kur'an'dan mesela bir ayeti gördüğün zaman ha bu konuda işte demek bu harammış diyorsun ya. O konuyla ilgili 5-6 tane daha ayet, 40 tane daha hadis-i şerif var ve bunlara bütüncül bakacak müçtehit imamları varken, hani bu işin ihtisası onlarken, sen bir ayetle nasıl yola çıkabilirsin? Yani tıp kitaplarını okuyan birisinin orada birkaç cümle bulup onu uygulamaya koyması gibi olmaz mı bu? Araban bozulduğu zaman nereye gidiyorsun? Doktora mı? Sanayiye gidiyorsun. Peki vücudun arızalandığı zaman sanayiye gidip ustaya kendine ustam bana bir bak diyor musun? Demiyorsun, doktora gidiyorsun. Peki din konusunda niye böyle düşünüyorsun? Acaba bu bir gurur, bir enaniyet veya şeytanın bir oyunu olabilir mi?
Bu konuyla ilgili bize bir ayet söyle.
Okuyalım bu konuyla alakalı Nisa 83. ayeti kerime. Kendilerine güven veya korku hususunda bir haber geldiğinde onu hemen yayıverirler. Halbuki onu peygambere ve aralarında yetkili kimselere götürseler, onlardan sonuç çıkarmaya gücü yetenler onu anlarlardı. Ayrıyeten bir hadis-i şerif daha aldık. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Muaz'a Yemen'de ne ile hükmedeceğini soruyor. Yemen'de ne ile hükmedeceksin? Hazreti Muaz diyor ki Allah'ın kitabıyla. Efendimiz diyor ki Allah'ın kitabından bir hüküm bulamazsan o konuyla alakalı. Resulünün sünnetiyle onu da bulamazsan, sorusuna diyor ki reyimle içtihat ederim. Peygamberimiz de diyor ki aleyhissalatü vesselam Resulünün elçisini peygamberinin razı olduğu şekilde muvaffak kılan Allah'a hamdolsun diyor.
Tamam. Ben yine de yapmak istiyorum diyen birisine ne dersin?
O zaman 6000'den fazla olan ayet-i kerimeleri ezberle. Bunların manasını da bileceksin tabii ki. 500.000'den fazla da hadis ezberlersin. Veya hadi 300.000 olsun. Bir hüccet ol en azından. 300.000'den fazla hadis de ezberine al. Bismillah de başla. Yapabilir misin? Yapamazsın. Hele bu asırda.
Editörden bir soru var. Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam mezhebim vardı. Benim mezhebim peygamberimizin yoludur. Doğrudan doğruya ona uymak daha mantıklı değil mi?
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir mezhebi yok. Bu soruda da ciddi bir mantık hatası var. Çünkü o varken o mezhepler çıkmamış. İmam-ı Azam, İmam-ı Şafi bunlar daha sonra oluyor. Ama mantık hatası şurada. Zaten bütün mezheplerin, içtihatların hepsi Kur'an'a ve hadise, sünnete dayanıyor. Şimdi böyle bir soru abes oluyor. Neden? Şimdi bütün gördüğümüz renkler işte güneşten geliyor. Peki güneş hangi rengi seçer? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinden geliyor bu mezhepler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hangi mezhebi seçer? Hangi mezheptendi diye bir soru manası oluyor. Ben peygamber neyse ben ona tabi olayım diyorsun ya. Zaten mezhepler gidip de peygamberimizin sözü yerine başka birini değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ne kadar sözü varsa, ayet-i kerimelerde ne yazıyorsa onları bizim önümüze sürüyorlar. Başka dinden birisinin sözünü alıp getirip işte bunu koyalım, buna göre hükmedelim değil. Senin peygamberini anlamanı sağlıyor zaten mezhepler.
İmam-ı Azam'a, İmam-ı Şafii'ye o günün şartlarında o kadar hadisler gelmiş ve ona göre içtihat etmişler. Ama günümüzde bütün hadislere ulaşabiliyoruz. Ona bakıp içtihat etmek sence de daha mantıklı değil mi?
Tabii bu soruyu sorarken bu zatların az hadis bildiği gibi bir algı var. Bu doğru değil. Mesela İmam-ı Azam Hazretleri 4000 tane alimden ders alıyor. 4000 alimden ve bunlardan 300 tanesi tabi'in. Yani sahabeleri görmüş, sahabelerle görüşmüş insanlar. Ahmet bin Hanbel dediğin zaman İmam-ı Maliki, İmam-ı Şafii'si, İmam-ı Azam'ı bunlar yüz binlerce hadisi hıfzına almış insanlar, ezberlemiş insanlar. Ve bir konuya bütüncül bakılabiliyor. Hani sen okurken işte oradan bir hüküm çıkartacağım diye uğraşıyorsun ya. Olmaz. Ezberinde olması lazım. Yani sen o konuyla ilgili hüküm çıkarken imdadına 40-50 tane hadisin yetişmesi lazım. Bütüncül olayı görebilmen lazım. Ama sen ne yapıyorsun? Buradan bunu aldım, şuradan bunu aldım. Bunu birleştirdim derken o bütüncül bakışı hafızanda bütün bunlar olmadığı için yakalayamıyorsun. Bununla birlikte içtihat yapmak sadece böyle bir bilgi aktarımı değil ki. Ya Google'dan buldum, hadi beyler içtihat ediyorum. İşte Mustafa ile içtihat.com sistemi açtım. Böyle bir şey değil ki. Bir maneviyat lazım, manevi atmosfer lazım. Mesela Celaleddin Suyuti Hazretleri 70 defa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la yakazeten görüşüyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu söz benim sözüm değildir gibi bazı uyarılarda bulunuyor. Şimdi bu kadar manevi atmosfer yüksek, rüyada demiyorum bak yakazeten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la görüşen maneviyat büyüklerinin yapmış olduğu içtihat nerede? Senin benim dünyanın içinde boğulurken yapmış olduğumuz kafamızda 1000 tane dünyevi şey, ayet desen, hadis desen bunları ezberlemiş değilsin, bunların Türkçe manalarını biliyor değilsin, Arapça düşünebiliyor değilsin, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tarzı ifadesine aşina değilsin. Bütün o bütünü kaçırıp manevi atmosferinde zayıf olduğu bir ortamda sağlıklı bir içtihat çıkamaz. Ki ben sana tamam desem ne yapacaksın? Gidip Kur'an'ı ezberini alacak mısın? Hafız olacak mısın? Gidip hadis-i şerifleri ezberleyecek misin? Oturduğun yerden soru sormak kolay. Soru sormaya gelince rahat rahat sorunu soruyorsun. Hadi icraata gel.
Peki bu görüşleri ortaya atanların amaçları ne?
Ben çok halis bir niyet taşıdıklarını düşünmüyorum. Tabii kafası karışanlar ayrı. Ama bu görüşleri ortaya atanlar, hani baktığın zaman gerçekten ne ayet konusunda ne hadis konusunda böyle bir ezberleri, bir gayretleri yok. Yani 5 vakit namazını bile kılmayanlar var bunları söyleyenlerin içinde. Amaçları ne? Kendi dünyalarını kurmak istiyorlar. Şimdi ibadetler var yapamıyor. Haramlar canını sıkıyor. Ama bu içtihatlarla oynayarak kendi istemiş olduğu dünyayı İslam'ın içinde kurmaya çalışıyor. İslam'ın dışına çıksa vicdan azabı var. Ama İslam'ın içinde kendi alışkanlıklarını yaşayabileceği bir düzen kurabilir miyim? Bir de bu insanları da arkamdan sürükleyebilir miyim diye şeytani bir oyunun içinde. Yani inandığı gibi yaşamadığı için yaşadığı gibi inanmaya başlıyor. Buna da bir kılıf uydurmaya çalışıyor ki vicdan azabından kurtulsun.
Peki bir mezhebe tabi olmasam günahkar mı olurum? Ya da Müslüman sayılmaz mıyım?
Eğer bir mezhebe tabi olmuyorsan, bir müçtehide tabi olmuyorsan bir şeyin haram veya helal olduğunu nasıl anlayacaksın? Doktorluğu ben yapsam olmaz mı diyorsun? Hiçbir eğitim, hiçbir şeyin yok. Ben de diyorum ki sana o zaman ameliyata yatırdığın hasta masada kalır. Sen neye göre içtihat yapacaksın? Kaç tane ayet biliyorsun? Kaç tane hadis biliyorsun? Şu konuyla ilgili bana 40 tane hadis söyle desem söyleyebilecek misin? Hafızanda var mı? Ne Arapça mı biliyorsun? Hiçbir şey yokken insanların böyle bir şey çıkması çok manasız bence. Ramazan el-Buti isminde çok büyük bir alimin çok güzel bir tespiti var. İnşaatçılar mesela deseler ki inşaata başlayacaklar. Ya biz plan, proje, mimar, mühendis tanımıyoruz. Biz kendimiz yapacağız. Gireriz yaparız bu işi deseler ve gökdelenin inşaatına başlasalar ne olur? Veya birileri dese ki ya boş verin doktorları ya, doktor moktor hiç gerek yok böyle şeylere ya dese. Ameliyata yatan insanlar, hastaneye giden insanlar ölürler yani yanlış tedaviden dolayı. Ve o gökdelen inşaatı ne olur? Patlar değil mi? Yani tıp ilmi olmadan birisi ameliyat yapabilir mi o ilimleri almadan? İşte bu konuda da sen de bu ilimleri almadan bu işe girdiğin zaman ne yaparsın? Dini tamamen yanlış anlarsın. Kendi yaşadığın gibi bir din uydurmaya başlarsın. Bir de şöyle bir şey var yani asırlardır gelen bir dini gelenek var. insanlar tabi olmuşlar. Çok büyük ilim sahibi alimler de bir mezhebe tabi olmuşlar. Şimdi 1000 yıldan fazladır gelen bu geleneğe karşı ya ben böyle yapmayacağım, başka bir yol bulacağım demek acayip bir cesaret ve çok tehlikeli bir yol. Biraz da böyle gurur kokuyor yani ben onları beğenmiyorum gibi. Ya sen onları beğenmiyorsun da onların %1'i sende yok ki. Bu konuyla ilgili bir ayet de paylaşayım. Kim peygambere karşı çıkar ve kendisi için doğru yol belli olduktan sonra müminlerin yolundan başka bir yola giderse onu o yönde bırakırız ve cehenneme sokarız. O ne kötü bir yerdir diyor.
Doğru dediğim şey Allah katında birdir. Fakat bakıyorsun mezhep imamlarının her birisi farklı farklı şeyler söylüyorlar. Birisi akan kan abdest bozar diyor. Diğeri çizme boyu kadar diyor. Hangisi doğru? Hangisine inanalım biz?
Ben bir bardak su alayım. Şimdi öncelikle bu mezheplerin birbirinden farklı olan görüşleri tamamen teferruat kısmında. Bunu bilelim. Hani dinin ana meselelerinde değil. Yani hepsi la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor. Hepsinde namaz diye farz bir ibadet var. Peki teferruat kısmındaki bu farklılıklar niye var? Doğru dediğim bir olmaz mı? Mesela önümde şu anda bir bardak su var. Bediüzzaman Hazretleri'nin çok güzel bir örneği var bununla alakalı. Sen mesela böbreğinde taş var, taş düşürmen lazım. Doktor sana diyor ki bol bol su içmelisin diyor. Aynı su, suyu değiştirmedim. Sen de böyle kendinden geçmişsin böyle. Kuduz olmuşsun. Ve doktor sana diyor ki asla su içme veya içebildiğin kadar az iç diyor. Aynı su. Farklı kişilere göre farklı hüküm aldı. Kimin için helal oldu, kimin için haram oldu. İşte sen diyorsun ya, ya doğru dediğin bir olur. Niye böyle birden fazla doğru var? E bak doğru bir ama farklı kişilere göre farklı doğrular oldu. Demek ki bir konuda birden fazla doğru olabilir. Mesela Hazreti Ayşe validemizin olayını anlatayım. Tam mesele netleşsin. Neden bu farklılıklar çıkıyor? Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz kılarken secdeye gittiğinde oradaki bir taş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın alnında bir kanın akmasına sebebiyet veriyor. Hazreti Ayşe Efendimiz'e yaklaşıyor Aleyhisselatü Vesselam'a ve alnındaki o taşı alıyor ve yere atıyor. Daha sonra da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam abdeste yöneliyor. İmam-ı Şafii Hazretleri diyor ki Efendimiz'in abdesti bozuldu, abdeste yöneldi. Neden? Çünkü bir kadın ona temas etti. Kadına temas etmek abdesti bozar diyor. İmam-ı Azam Hazretleri de aynı olaya bakıp diyor ki kan aktığı için abdesti bozuldu diyor. Efendimiz o yüzden abdeste yöneldi diyor. Bu konulardaki farklılıklar işte bu tarzda farklı görüşlerden ortaya çıkmış ve gördüğün gibi tamamen teferruat kısmına ait bilgiler bunlar.
İyi de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu başka bir hadiste belirtip buna bir açıklık getiremez miydi?
Yani neden netlik kazanmadı, neden mesele açık kaldı da daha sonra farklı yorumlar çıktı diyorsun. Birçok meselede evet bu şekilde. Şimdi şöyle bir hikmeti var. Din kolaylık dinidir. İnsanlar evet aynı dünyayı paylaşıyoruz ama yaşam şartlarımız birbirinden çok farklı. Kırsal alanda yaşayan insanlar Şafii mezhebinde daha rahat edebilecekken şehir hayatı yaşayan insanlar Hanefi mezhebini tercih edebilsin diye. Dolmuş otobüse binen birisi yanlışlıkla bir kadına temas ettiği zaman abdesti sürekli bozulmasın diye Hanefi mezhebini seçiyorum diyebilirsin. Benim yaşayamayacağım bir din bana çok zor gelmesin diye aynı dinin içinde teferruatta farklılıklar olan, benim dinimi uygulayabileceğim bir şekilde olması, benim coğrafyam ve yaşadığım zaman itibariyle bana bir kolaylık olması çok hikmetli bir şey. Öteki türlü teferruatlarda da tamamen aynı olsaydı ne olacaktı? Bir kısım insanlar, ya bu din benim kültürümün ve yaşam tarzımın uygulayamayacağı bir şey, ben bunu yapamıyorum diyerek İslam dairesinden çıkabileceklerdi. Herkes ana meselelerde aynı düşünüyoruz. Teferruat kısmında, mesela vitir namazını nasıl kılacağız? Vitir namazını işte Şafiler farklı kılıyor, Hanefiler farklı kılıyor ama tamamen teferruat kısmında.
Peki ben mezhepler arasında bir geçiş sağlayabilir miyim? Mesela kan aktı, abdest bozuldu. İmam Şafii'ye uyabilir miyim? Ya da yanlışlıkla bir kadına temas ettim. Burada da İmam-ı Azam'a uyabilir miyim?
Mezhep değiştirmek var. Ama öyle zırt pırt değiştirmek yok. Bu konuda İmam-ı Gazali Hazretleri böyle ifadede bulunuyor. Zaruret halinde kendi mezhebinde kalmak şartıyla o konuyla ilgili başka bir mezhebin uygulamasını alıp uygulayabilirsin. Bunu yaparken de kafana göre değil, bir alimin fetvasıyla yapman gerekiyor. Mesela bir örnek vereyim. Hacca gittin, tavafa girdin. Tavafta çok kalabalık oluyor. İster istemez bir kadına bir yerin temas edebiliyor. Şimdi sen Şafiisin. Ne oldu? Tavafa girdin, daha birinci şart bitmeden abdestin bozuldu. Bu sefer gir çık, gir çık yapılamaz, asla yapılamaz. Zaruri bir durum var. Hac farizlerini yerine getireceksin. Ama böyle kafana göre ben işte şuna uydum, buna uydum, buradayım. Beyler işte kanım aktı, hangi mezhebe göre takılıyorduk filan. Böyle yok. Ama kalıcı bir şekilde mezhebini değiştirmek istiyorsan, zırt pırt yapmayacaksan mezhebini değiştirebilirsin tabii ki. Bu sorunun sorulması da çok güzel bir şey değil. Neden? Ya bu bir lakaytlık var. Anlatabildim mi? Hani dini yaşamakta bir lakaytlık var. İşte kanım aktı, işte şöyle yapayım. Ya işte midye mevzusu Şafii'de biraz daha iyiymiş. Ben ona geçeyim. Dine karşı böyle bir lakaytlık var. Bizim dini sınırlarda yaşayan değil, azimet noktasında, takva noktasında kovalayan insanlar olmamız lazım. Sahabeler böyleydi. Yani bu helal midir diğerine, ya bunun daha sevaplı hali, daha faziletli hali nedir diyerek bizim bunu kovalamamız gerekiyor aslında.
Bu sorulara böyle cevap vereceğini düşünmüyordum. Teşekkürler.
Teşekkürler. Ya bir Allah razı olsun desen ölürsün değil mi? Burada geliyorsunuz ortama soru soracağız diye. Nerede böyle farklı farklı acayip acayip sorular buluyorsunuz, getiriyorsunuz. Millet de size o soruları soran zannediyor bazen. Arkadaşlar, bu kardeşlerimiz namazında, abdestinde, mezhebi bilen, itikadı düzgün olan arkadaşlar, konsept gereği böyle bir çatışma gibi böyle bir şey olsun ki bizimle aynı düşünmeyen, ehli sünnetle aynı düşünmeyen insanların görüşlerini böyle getirip sıkıştırsınlar ki hakikat ortaya iyice çıksın diye böyle yapıyorlar. Yani Halim, Selim, güzel insanlar.